Ayrım 26.
O gider gitmez ilk düşüncemiz bir çıkış yeri aramak oldu. Mutfak kapısını denedik, dışarıdan kilitlenmişti. Pencerelere baktık, Keti'nin narin vücudunun bile geçemeyeceği derecede dardı. İyicene hapsedilmiş olduğumuzu görünce, "Bay Linton!" diye bağırdım. "Sen o rezil babanın ne yapmak istediğini biliyorsundur. Bunu hemen bize de anlat. Yoksa o senin dayının kızına yaptığı gibi ben de senin kulaklarına tokatları yapıştıracağım." Catherine de "Evet Linton, bunu söylemelisin," dedi. "Ben senin iyiliğin için buraya geldim. Bu dediğimizi yapmazsan büyük nankörlük etmiş olursun." Linton, "Bana biraz çay verin, susadım," dedi. "Ondan sonra anlatırım. Bayan Dean, sen yanımızdan uzaklaş. Başımda dikilip durman hoşuna gitmiyor. Aman, Catherine gözyaşlarını çayıma damlıyor. Ben bunu içmem. Bana başka çay verin." Catherine başka bir fincanı ona doğru itti. Yüzünü sildi. Bu küçük hainin kendi canı tehlikede olmadığı için böylesine rahat olması beni tiksindirmişti. Uğultulu tepelere girer girmez kırdaki telaşlı, acılı hali geçmişti. Bundan da bizi kandırıp getiremezse başına binbir bela açılacağının ona söylenmiş olduğunu anladım. Bunu da başardığına göre şimdilik kendisi için korkulacak bir şey yoktu. Çayından birkaç yudum içtikten sonra, "Babam bizim evlenmemizi istiyor," dedi. "Senin babanın buna izin vermeyeceğini de biliyor. Bu arada çok beklersek benim ölüvermemden de korkuyor. Onun için yarın sabah evleneceğiz. Siz geceyi burada geçireceksiniz. Onun dediğini yaparsanız, ertesi gün beni de alıp eve dönebileceksiniz." "Seni de onunla götüreceğim ha, zavallı insan kurusu," diye bağırdım. "Sen mi evleneceksin? Bu herif mutlaka çıldırmış ya da herkesi budala sanıyor. Böyle güzel bir genç kızın, böylesine sıhhatli, hayat dolu bir kızın senin gibi özürlü bir maymuna kendini bağlayabileceğini mi sanıyorsun? Değil Bayan Catherine Linton, seni kocalığa kabul edecek bir kimse çıkabilir mi hiç? O adice yalvarmalarınla, hilelerinle bizi buraya getirmeye zorladığın için de seni bir güzel kırbaçlamalı. Öyle salak salak bakma. Şimdi seni o iğrenç ihanetin, ahmakça böbürlenmelerin için tutup olanca gücümle develesem yeri var." Onu şöyle birazcık da sarsalamadım değil. Fakat hemen öksürük nöbeti geldi. Onun arkasından da her zamanki inleme, ağlama fasılları başladı. Catherine de bana çıkıştı. Sonra ağır ağır çevresine göz gezdirerek, "Bütün gece burada mı kalacağız?" diye söylendi. "Elin şu kapıyı ateşe verir yakarım da gene çıkar giderim." Dediğini de hemen yapacaktı ama Linton gene kendi cancağızını düşünerek telaşla doğruldu. Çelimsiz kollarıyla kıza sarılıp ağlamaya başladı. "Benimle evlenip kurtarmak istemez misin? Gelince gelmemi istemiyor musun? Ah sevgili Catherine'im, sen zaten beni bırakıp gitmemelisin. Babama itaat etmelisin. Bunu yapmak zorundasın." Kız, "Ben kendi babama itaat etmek zorundayım," diye karşılık verdi. "Hem onu böyle kuşku içinde beklemekten de kurtarmam gerekir. Bütün gece ha? Peki babam ne düşünür? Zaten daha şimdiden kaygılanmaya başlamıştır bile. Evden dışarı çıkmak için bir şeyleri ya kırarım ya da yakarım. Kes sesini, senin için bir tehlike yok. Fakat bana engel olmaya kalkarsan Linton, şunu bil ki ben babamı seni sevdiğimden çok daha fazla severim." Bay Heathcliff'in korkusundan oğlanın dili çözülmüştü. Catherine neredeyse yumuşayacaktı ama gene de eve gitmesinin gerektiğinde ayak diredi. Oğlanın bencil ıstırabını yatıştırmaya çalışıp onunla anlaşmak da istiyordu. Onlar bu durumdayken zindancımız da yeniden içeri girdi. "Sizin hayvanlar başlarını alıp gitmişler," dedi. "Gene niye mızmızlanıyorsun Linton? Bu kız sana ne yaptı bakayım? Hadi hadi sus, sus da doğru yatağına git. Onun sana şimdi çektirdiklerini bir iki ay içinde güçlü yumruklarınla ödeteceksin oğlum. Sen hep saf aşk yüzünden böyle sızıldanıyorsun değil mi? Dünyada başka hiçbir şey seni ilgilendirmiyordur. Korkma, kız sana varacak. Hadi yatağa. Bu gece zillah yok. Onun için kendi kendine soyunacaksın. Kes sesini. Bir kere kendi odana gittin mi ben senin yanına yaklaşmam, korkma. Ha şunu da söyleyeyim, bugün işini iyi becerdin sayılır. Geri kalanıyla ben ilgileneceğim." Bunları söylerken kapıyı açmış, oğlu geçsin diye bekliyordu. Oğlan da kapıdan çıkarken sahibinin birden tekme vurmasından korkan bir köpek gibi yan yan yürümüştü. Kapı yeniden kilitlendi. Heathcliff hanımımla benim sessiz sessiz önünde durduğumuz ocağa yaklaştı. Catherine gözlerini kaldırıp ona baktı. Sonra elini kaldırıp yanağına götürdü. Adamın yakınlığı onda acı bir heyecan uyandırmıştı. Onun yerinde kim olsa bu çocukça davranışı önemsemezdi ama Heathcliff kaşlarını çatarak homurdandı. "Demek benden korkmuyorsun ha? Cesaretini de pek güzel gizliyorsun doğrusu. Pekala korkmuşa benziyorsun halbuki." Kız, Şimdi korkuyorum dedi. Çünkü burada kalırsam babam çok üzülecek. Onu üzmeye ben nasıl dayanabilirim? Hem de Bay Heathcliff, bırakın evime gideyim. Linton'la evleneceğime söz veriyorum. Babam da onunla evlenmemi ister. Zaten ben de onu seviyorum. Hem benim kendi isteğimle yapmayı düşündüğüm bir şeyi siz niçin zorla yaptırasınız? Hele bir zorla yaptırmaya kalkışsın da görelim diye bağırdım. Allah şükür bu ülkenin kanunları var. Böyle kimselerin uğramadığı yerlerde bile kanun var. Öz oğlum olsa gider gene ihbar ederim. Çünkü bu öyle bir suçtur ki din adamlarının bağışlamalarının dışında kalır. Haydut herif sus bakalım dedi. Çeneni şeytan çarpsın. Senin konuşmanı istemiyorum. Bayan Catherine Linton, babanın üzüleceğini düşünmek bana büyük bir zevk verir. Hatta daha da çok zevklenmek için bu gece uyumayacağım. 24 saat çatımın altında kalmanı sağlamak için bundan daha iyi bir sebep bulamazdım. Linton'la evlenmeye söz vermene gelince, bu sözünü yerine getirmek için ben gerekeni yapacağım. Çünkü sözün yerine gelmeden buradan bir yere ayrılamayacaksın. Catherine acı acı ağlayarak, öyleyse Ellen'ı eve gönderin, babama benim tehlikede olmadığımı söylesin, dedi. Ya da beni hemen şimdi evlendirin, zavallı babacığım. Ellen bizim kaybolduğumuzu sanacak, ne yapacağız şimdi? Heathcliff, hayır hiç de öyle sanmaz, dedi. Kendisine bakmaktan usanıp biraz eğlenmek için kaçtığını düşünür. Hem babanın emirlerini hiçe sayarak kendi isteğinle evime girdiğini inkar edebilir misin? Senin yaşında birinin eğlence araması da tabidir. Hasta bir adama hem de sadece baban olan bir hasta adama bakmaktan bıkman da tabi. Catherine, senin dünyaya geldiğin gün babanın da hayatının en mutlu devresi sona ermişti, bunu da unutma. Hatta dünyaya geldin diye sana lanetler de yağdırmıştır. O yağdırmadıysa bile ben yağdırırım. Şimdi de kendisi dünyayı bırakıp giderken sana lanet okusun, ne çıkar? Onunla birlikte ben de okurum. Senden hoşlanmıyorum. Nasıl hoşlanabilirim ki? Ağla ağlayabildiğin kadar. Benim anladığıma göre Linton uğradığın daha başka kayıpları sana unutturamazsa tek eğlencen ağlamak olacak. Ama o ileri görüşlü baban Linton'ın bunu yapabileceğini sanıyor. Doğrusu babanın öğütlerle, avuntularla dolu mektupları beni çok eğlendirdi. Son mektubunda da benim elmasımdan kendisinin elmasına iyi bakmasını, ona sahip olduktan sonra müşfik davranmasını istiyordu. İyi bak, müşfik davranmaka tam babaca bir öğüt doğrusu. Aslında Linton sadece kendine iyi bakar, müşfik davranır. Ama oğlum aynı zamanda küçük bir insafsızdır. Dişleri, tırnakları sökülmüş olmak şartıyla ona ne kadar kedi verirsen hepsini işkence yapmaya hazırdır. Evine döndüğün zaman dayısına oğlanın iyi kalpliliğine ait pek güzel hikayeler anlatabileceğine emin olabilirsin. İşte bunu çok iyi yaptınız dedim. Oğlunuzun yaratılışını anlatın. Size ne kadar benzediğini gösterin. İşte o zaman Cathy o canavarla evlenmeden önce biraz düşünecektir. Heathcliff, artık oğlanın sevimli yönlerini açıklamakta hiçbir tehlike görmüyorum dedi. Çünkü kız ya onu kocalığa kabul edecek ya da burada seninle beraber efendin ölünceye kadar hapis kalacak. Kimsenin haberi olmadan ikinizi de burada hapis tutabilirim. Bundan şüphen varsa onu sözünden geri dönmeye teşvik et de dene bakalım. Catherine, ben sözümden dönmeyeceğim dedi. Daha sonra Trash Cross gelince dönebileceksem hemen bir saat içinde onunla evlenebilirim. Bay Heathcliff, siz zalim bir adamsınız ama herhalde bir canavar değilsinizdir. Sırf kötülük olsun diye de bütün mutluluğumu bir daha geri gelmeyecek şekilde mahvetmezsiniz. Babam kendisini isteye isteye bıraktığımı sanır da ben dönmeden önce ölürse ondan sonra yaşamaya dayanabilir miyim sanıyorsunuz? Ağlamayı da bıraktım artık. Şimdi burada diz çöküp ayaklarınıza kapanacağım. Siz bana bakıncaya kadar yerimden kalkmayacağım. Gözlerimi de gözlerinizden ayırmayacağım. Hayır, öbür yana dönmeyin. Ne olur bakın. Sizi kızdıracak bir şey görmeyeceksiniz. Sizden nefret etmiyorum. Beni dövdünüz diye size kızmadım da. Siz hayatınızda hiç kimseyi sevmediniz mi enişte? Hiç mi? Ah, bir kere bana bakmalısınız. Öyle berbat haldeyim ki bana üzülmemek, acımamak elinizden gelmez. Heathcliff onu kabaca iterek, ''Çek o mendebur parmaklarını yoksa tekmelerim seni.'' diye bağırdı. ''Bir yılan bana sarılsa daha iyi. Bana yaltaklanmayı da nereden akıl ettin? Senden iğreniyorum.'' Omuzlarını silkti. Sanki vücudu nefretten ürperiyormuş gibi şöyle bir göğüs geçirdi. Sonra yeniden yerine oturdu. Ben de ayağa kalkmış ağzıma geleni söylemeye hazırlanmıştım ama daha ilk cümlenin ortasında ağzımdan bir tekece daha çıkarsa bir odaya tek başıma kapatılacağım tehdidi üzerine susmak zorunda kaldım. Karanlık basıyordu. Bahçe kapısından bir takım sesler geldi kulağımıza. Ev sahibi hemen telaşla dışarı fırladı. Onun aklı başındaydı ama bizimki değildi. 2-3 dakikalık bir konuşma oldu. Sonra o yine tek başına yanımıza döndü. Ben Catherine'e geleni Harriton sanmıştım dedim. Ah, onun gelmesini çok isterdim. Kim bilir, belki de bizden yana çıkardı. Heathcliff benim sözlerimi duymuştu. Gerinç'ten sizi aramaya 3 hizmetçi göndermişler dedi. Pencereyi açıp imdat diye bağırmalıydınız. Ama ben şu delişmen kızın bunu yapmadığına sevindiğine eminim. Burada kalmak zorunda bulunmak onun hoşuna gidiyor. Kaçırdığımız fırsatı öğrenince ikimiz de kendimizi tutamayarak ağlamaya koyulduk. O da saat 9'a kadar ağlamamıza ses çıkarmadı. Sonra mutfaktan geçerek yukarı kata, Zillah'ın odasına gitmemizi söyledi. Kıza bu emre boyun eğmesini fısıldadım. Belki de orada pencereden bir kurtulma yolu bulabilirdik ya da tavan arasındaki tahta boştan çıkabilirdik. Ne yazık ki aşağıdakiler gibi bu pencere de pek dardı. Daha önce olduğu gibi burada da dışarıdan kilitlendiğimiz için tahta boşa da çıkamadık. İkimiz de yatmadık. Catherine pencerenin önüne yerleşmiş, bir an önce sabah olsun diye sabırsızlıkla bekliyordu. Biraz dinlenmesi için yalvarıp yakarmalarıma karşı da ancak içini çekti. Ben de sandalyelerden birine oturmuş, ileri geri sallanıyor, o güne kadar görevimde yaptığım ihmaller yüzünden kendime çıkışıyordum. Nedense birdenbire çalıştığım yerin sahibinin uğradığı talihsizliklerin hepsinin hep benim kabahatim olduğu aklıma takılıverdi. Gerçek böyle değildi, farkındaydım ama o kasvetli gece bana öyle geldi. Hatta Heathcliff'in bile benim kadar suçlu olmadığını düşünüyordum. Saat 7'de Heathcliff geldi. Catherine'in kalkıp kalkmadığını sordu. Kız hemen kapıya koşup seslendi. Evet, kalktım. Heathcliff bunun üzerine kapıyı açıp onu dışarı çekti. Öyleyse hadi, dedi. Ben de peşlerinden gitmek için ayağa kalktım ama o gene kapıyı kilitledi. Beni serbest bırakmasını istedim. Sabırlı ol azıcık, diye karşılık verdi. Birazdan kahvaltını yukarı göndereceğim. Öfke içinde kapıya vurdum. Kilidi zorladım. Catherine benim niçin hala kapalı tutulduğumu sordu. Sonra o da bu duruma bir saat daha dayanmaya çalışmam gerektiğini söyledi. İkisi beraber uzaklaştılar. 2-3 saat bu duruma katlandım. En sonunda bir ayak sesi duydum ama Heathcliff'in ayak sesi değildi. Bir ses, size yiyecek bir şeyler getirdim, dedi. Kapıyı açın. Hemen istenileni yaptım. Harriton bana bir gün yetecek kadar yiyecekle orada duruyordu. Tepsiyi elime tutuşturarak, alın bunu, dedi. Bir dakikacık dursana, dedim. Yo, diye bağırıp geri çekildi. Biraz kalması için yalvarmama da kulak asmadan çekti gitti. Orada bütün gün, bütün gece, bir gün daha, bir gece daha derken 5 gece 4 gün tek başıma kaldım. Sabahları bir kere uğrayan Harriton'dan başka hiç kimseyi göremedim. O da hani örnek bir gardiyandı. İnsaf, adalet duygularını kamçılamak için giriştiğim her teşebbüse karşı sağır, dilsiz, asık suratlıydı. 28. 5. günün sabahı, daha doğrusu öğle üzeri değişik bir ayak sesi yaklaştı. Daha hafif, daha kısa adımlarla. Bu defa gelen odaya da girdi. Ziyaretçim omuzlarına kızıl renkli bir şal atmış, başına da siyah ipekli başlığını geçirmişti. Zillah'tı bu. Kolunda söğüt dallarından yapılmış bir sepet vardı. "Ah sevgili bayan dinciğim," diye bağırdı. "Gimmerton'da sizin hakkınızda bir söylenti dolaşıyor. Hani ben bile bey sizi bulup buraya getirdiğini söylemeseydi, seninle beraber küçük hanımın Blackhorse bataklığına saplandığınıza inanamayacaktım. Küçücük bir ada üzerinde kalmışsınızdır, öyle mi? O delikte ne kadar zaman kaldınız? Sizi bizim bey mi kurtardı bayan din? Ama pek de zayıflamışsın, çok sıkıntı çekmediniz ya. Senin o beyin alçağın ta kendisi," diye atıldım. "Ama yaptıklarının hesabını verecek. Böyle bir masal uydurmakla kendini kurtaramayacak. Her şey meydana çıkacak." Zilla, "Ne demek istiyorsun yani?" diye sordu. "Kasabada anlatılan hikaye onun uydurması değil ki. Yani sizin bataklıkta yolunuzu kaybetmeniz filan. Ben gelince ön şovu çağırdım. Ben gittikten sonra burada acayip şeyler olmuş, öyle mi küçük bey?" diye sordum. "Vah vah, o canlı neşeli kızla ne dediğine çok acıdım," dedi. Oğlan bana şaşkın şaşkın baktı. Ne demek istediğimi anlamadığını sanarak ona kasabada duyduklarımı anlattım. Bunları bey de dinliyordu. Kendi kendine hafifçe gülümseyerek, "Bataklığa saplanmış olsalar bile şimdi dışarıdalar Zillah," dedi. "Ne dediğin şu anda senin odanda. Yukarı çıkınca ona kaçıp gitmesini söyleyebilirsin. İşte anahtar da burada. Bataklığın suyu biraz başına vurmuş. Da aklını oynatmış galiba. Bıraksaydım o haliyle soluğu evinde alacaktı. Biraz aklını başına toplayıncaya kadar onu burada tutmayı doğru buldum. Gidebilecek halde ise kendisine söyle doğru geri önce gitsin. Oradakilere küçük hanımın biraz sonra gelip babasının cenaze törenine yetişeceğini söylersin dedi. Tıkanır gibi Bay Edgar öldü ha dedim. Ah zillah, zillah. Kahya kadın, yo yo otur şuraya benim iyi yürekli kadınım diye cevap verdi. Daha hastalığın geçmemiş, beyin ölmedi. Doktor Kenneth onun bir gün daha yaşayabileceğini söyledi. Ben ona yolda rastlayıp sordum. Artık kilit altında olmadığım için oturacak yerde sokak kıyafetimi yakaladığım gibi aşağıya koştum. İçeri girince bana Catherine'den haber verebilecek birini araştırdım. İçerisi güneş içindeydi. Kapı ardına kadar açıktı ama görünürde kimsecikler yoktu. Hemen çıkıp gitsem mi yoksa biraz daha kalıp hanımımı mı arasam diye bocalarken hafif bir öksürük dikkatimi ocak başına çekti. Linton tek başına divanda yatıyordu. Elinde tuttuğu macun şekerini emiyor, bir yandan da acıklı bakışlarla beni süzüyordu. "Catherine nerede?" diye sertçe sordum. Onu böyle yakalayınca korkutup doğruyu söyleteceğimi ummuştum. O saf bir oğlan gibi şekerini emmeye devam etti. "Kız gitti mi?" diye sordum. "Hayır," dedi. "Yukarıda. Gitmeyecek. Biz onu bırakmayacağız." ''Bırakmayacaksınız demek küçük budala.'' diye bağırdım. ''Bana hemen onun odasının hangisi olduğunu söyle. Yoksa ben seni kuş gibi şakıtmasını bilirim.'' ''Sen oraya gideyim dersen asıl babam seni şakıtır.'' dedi. ''Catherine karşı yumuşak davranmayacakmışım. Babam öyle söylüyor. O benim karımmış. Beni bırakıp gitmek istemesi de çok ayıp olurmuş. Babam onun benden nefret ettiğini söylüyor. Benim ölmemi istiyormuş. Böylece benim paramı alacağını umuyormuş. Fakat paramı alamayacak. Evine de gidemeyecek. Hiçbir zaman. İstediği kadar ağlasın, hastalansın, gidemeyecek.'' Yine eski işine döndü. Sanki uyuyacakmış gibi de gözlerini yummuştu. ''Bay Linton Heathcliff'' dedim. ''Catherine'in geçen kış hani onu sevdiğini söylediğin zaman sana yapmış olduğu iyilikleri unuttun mu? Sana kitaplar getirmiş, şarkılar söylemişti. Kış demeden, fırtına demeden seni görmek için birçok kereler buraya gelmedi mi? Bir akşam gelmediği için bekleyip de hayal kırıklığına uğrayacaksın diye az mı gözyaşı dökmüştü? Sen de o günlerde kızın senden 100 kere daha iyi bir insan olduğunu, kendine ona layık görmediğini söylüyordun. Şimdi ise babanın ikinizden de nefret ettiğini bildiğin halde sözlerini dinliyorsun. Ona karşı babanla birleşiyorsun. Minnettarlığına diyecek yok, öyle değil mi?'' Linton'ın ağzının bir köşesi çarpıldı. Dudakları arasındaki şekeri eline aldı. ''Uğultulu tepelere de senden nefret ettiği için mi geldi sanıyorsun?'' dedim. ''Düşün bir kere. Parana gelince senin paraya sahip olup olmayacağını dahi bilmiyor. Hem sen onun hasta olduğunu söylüyorsun da böyle yabancı bir evde tek başına bırakıyorsun ha. Sanki böyle ihmal edilmenin acısını pek iyi bilirsin. Bir zamanlar sen acı çekerken o da seninle birlikte üzülüyordu. Sen ise şimdi onun acı çekmesine üzülmüyorsun. İşte görüyorsun.'' Ben, yaşlı bir kadın, sadece bir hizmetçi olduğum halde acı acı gözyaşı döküyorum. Sen ise kızı o kadar sever görünürken, ona tapman gerekirken, bütün gözyaşlarını hep kendine saklıyor, orada rahat rahat yatıyorsun. Ah sen ne kalpsiz bencil oğlanın birisin. Linton Heathcliff kızgın kızgın karşılık verdi. Ben onun yanında kalamam. Burada yalnız durmayı ister miydim? Öyle ağlıyor ki dayanamıyorum. Babamı çağırırım dediğim halde susmuyor. Bir keresinde çağırdım da babam susmazsa onun boğazını sıkacağını söyledi. O odadan çıkar çıkmaz kız gene ağlamaya başladı. Bütün gece ağladı, inledi. Uyuyamıyorum diye feryadı bastığım halde susmadı. Bu Allah'ın belası yaratık dayısının kızının çektiği acıları anlayacak kudrette değildi. Bunu anladığım için Bay Heathcliff burada yok mu diye sordum. Avluda dedi. Doktor Kenneth'la konuşuyor. Doktor dayımın artık ölmek üzere olduğunu söyledi. Neyse çok şükür. Buna sevindim. Çünkü o öldükten sonra Gerinç'in sahibi ben olacağım. Catherine de oradan her zaman benim evim diye söz eder. Halbuki orası benim, onun değil. Babam ona ait olan her şeyin benim olduğunu söylüyor. Onun güzel kitaplarının hepsi benim. Onları bana vermeyi zaten teklif etmişti. Anahtarı alıp da onu dışarı çıkarabilirsem o güzel kuşları da atı da benim olacak. Ben kendisine bana verecek bir şey bulunmadığını, zaten hepsinin bana ait olduğunu söyledim. İşte o zaman ağlamaya başladı. Boynundan küçük bir resim çıkardı. Bunu da almam gerektiğini söyledi. Bu altın bir mahfaza içinde 2 resimdi. Bir yanda annesinin, bir yandan da dayımın gençlik resimleri vardı. Bunlar dün oldu. Bu resimlerin de benim olduklarını söyledim. Elinden almaya çalıştım. Huysuz yaratık bırakmadı. Beni itti, canımı acıttı. Ben de çığlığı bastım. Çünkü o ancak bundan korkuyor. Babamın geldiğini duyunca mahfazayı ikiye ayırdı. Bana annesinin resmini verdi. Ötekini de saklamaya çalıştı. Babam ne oluyor diye sorunca ben hepsini anlattım. Babam bendeki resmi aldı. Ona da kendisindeki resmi vermesini emretti. Catherine vermedi. Babam da onu bir tokatla yere serdi. Mahfazayı aldı, zincirini kopardı, ayağının altında ezdi. Linton'u konuşturmak istediğim için Catherine'in dayak yemesine sevindin mi bari diye sordum. Gözlerimi kapadım dedi. Babam bir köpeği, bir atı döverken bile gözlerimi kaparım. Çünkü çok fena döver. Ama başlangıçta onun dayak yemesine biraz da sevinmiştim. Çünkü Catherine beni itmekle bunu hak etmişti. Babam gittikten sonra Catherine beni pencerenin yanına çağırdı. Yanağının içeriden yarılmış olduğunu gösterdi. Ağzının içi de kan doluydu. Ondan sonra yerden resim parçalarını topladı. Yüzü duvara dönük oturdu. Ondan beri de benimle hiç konuşmuyor. Bazen onun acıdan konuşmadığını da düşünüyorum. Böyle olduğunu düşünmek de hoşuma gitmiyor. Ama doğrusu durmadan ağlamakla da iyi etmiyor. Öyle solgun, öyle yırtıcı bir hali var ki korkuyorum. İstersen anahtarı alabilir misin diye sordum. Evet, yukarıdaysam alabilirim ama şimdi yukarıya çıkamam. Hangi odada anahtar diye sordum. Yo diye bağırdı. Onun nerede olduğunu sana söylemeyeceğim. Bu bizim sırrımız. Hiç kimse, hatta Harriet'ın da zillah da bilmeyecek. İşte görüyor musun, beni yordun. Git buradan, git buradan. Yüzünü koluna dayadı, gözlerini kapadı. Bay Heathcliff'le karşılaşmadan çıkıp gitmenin daha doğru olacağını düşündüm. Hanımımı kurtarmak için Gerinç'ten yardım getirecektim. Eve vardığım zaman kapı yoldaşlarımın beni görmekten duydukları sevinç de şaşkınlık da çok büyük oldu. Hele küçük hanımın sağ olduğunu öğrenince bir ikisi koşup haberi Bay Edgar'a müjdelemek istediler ama bu işi kendim yapmak istediğimi söyledim. Onu şu birkaç gün içinde öyle değişmiş buldum ki, uzanmış, ölümü bekleyen bir keder, bir teslimiyet timsali gibiydi. Çok da genç görünüyordu. Gerçek yaşı 39'du ama en aşağı 10 yaş daha küçük gösteriyordu. Hep kızının adını mırıldandığına göre onu düşünüyor olmalıydı. Eline hafifçe dokunup, "Catherine gelecek efendiciğim," diye fısıldadım. "Kendisi sağ, sıhhati de yerinde. İnşallah bu gece buraya gelecek." Bu haberin yarattığı ilk tepki karşısında elimde olmadan titredim. Yattığı yerden yarı yarıya doğruldu. Merakla bakındı. Sonra baygın bir halde yatağına düştü. Bey biraz kendini toplar toplamaz nasıl zorla uğultulu tepelere götürüldüğümüzü, orada nasıl mahpus tutulduğumuzu anlattım. Heathcliff'in beni içeriye girmeye zorladığını söyledim ama bu pek de doğru değildi. Elimden geldiği kadar Linton'u kötülememeye gayret ettim. Babasının gaddarca davranışlarının da hepsini anlatmadım. Zaten dolup taşmakta olan kadehine yeni acılar katmak istemiyordum.